Gazap üzümleri.
Ayrım 44.
Üçü birlikte beyaz badanalı ambarın önünden ilerlediler, tarlanın kenarına geldiler. Önlerinde dar, uzun bir hendek vardı. Yanı başında beton künkler yatıyordu. İşte işimiz bu, dedi Wilkie. Babası ambarın kapısını açtı. İki kazmayla iki kürek uzattı. Tom'a, işte bu da senin yavuklun olsun, dedi. Tom kazmayı elinde bir tarttı. Vay anasını. Amma güzel bir duygu, dedi. Saat 11 olsun da görürüz, diye atıldı Wilkie. Bakalım o zaman da güzel duygu diyecek misin? Hendeğin ucuna doğru yürüdüler. Tom ceketini çıkardı, toprak yığınının üstüne attı. Kasketini alnında yukarıya doğru itip hendeğe indi. İki avucunu açtı, içine tükürdü, nemlendirmeye çalıştı. Kazma havaya kalktı, parıldadı ve indi. Tom hafif homurdandı. Kazma tekrar kalkıp indi, homurtu da tam ucu toprağa gömüldüğü anda geldi. Wilkie, amma iş baba, dedi. Birinci sınıf bir kazmacı çıktı kısmetimize. Baban da mı kazmacıydı be? Tom çalışırken bir yandan konuşuyordu. Az mı kazdık? Hınk. Yıllardır. Hınk. Yıllar. Hınk. Hoşuma bile gidiyor. Hınk. Önündeki topraklar gevşiyor, dağılıyordu. Güneş meyve ağaçlarının tepesine aşıp ortaya çıktı. Asma yaprakları altınımsı bir yeşile dönüştü. 1,5 metreyi aşkın yeri kazdıktan sonra Tom bir kenara doğru çekilip alnını sildi. Wilkie hemen arkasındaydı. Küreği kalktı, uçtu, topraklar giderek uzayan hendeğin yanı başına doğru savruldu. Bu merkez komitesini duymuştum, dedi Tom. Demek sen onlardansın. Evet, büyük sorumluluk. Komitedekilerin hepsi için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kampta kalanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Keşke bu büyük çiftçiler böyle bela olmasa başımıza. Keşke yapmasalar. Tom tekrar hendeğe indi. Wilkie yana çekildi. Tom yine konuştu. Bu danstaki kavgadan ne haber? Neden istiyorlar öyle bir şeyi? Timothy de Wilkie'nin ardındaydı. Küreyle hendeğin dibini düzlüyor, biçim veriyor, künklerin döşenmesini hazır hale getiriyordu. Herhalde bizi durmadan sürmek istiyorlar, diye yorum yaptı. Belki örgütleniriz diye korkuyorlardır. Belki de haklıdırlar. Bu kamp da bir örgüt sayılır. Orada kalanlar kendi kendilerini yönetebiliyorlar. Buraların en iyi cazı bizim kampta. Aç kalan olursa diye dükkanda hesap açtık. $5 kadar. Aile yiyecek alabiliyor. Kampta kefil oluyor. Yasal hiç başımız derde girmedi. Herhalde büyük çiftçiler bundan korkuyor. Bizi hapse tıkamıyorlar. Bu yüzden de korkuyorlar. Kendi kendimizi yönetebildiğimize göre başka şeyler de yapabiliriz diye düşünüyorlar belki de. Tom hendekten çıktı. Gözlerine süzülen terleri sildi. O gazetede Bakersfield tarihçiler için neler deniyordu, gördünüz ya, dedi. Biliyoruz, diye karşılık verdi Wilkie. Onu hep yaparlar. Bu sefer ben de oradaydım. Tahrikçi falan yoktu. Yani kızıl dediklerinden. Nedir bu kızıl kızıl dedikleri bir kere? Timothy hendeğin dibindeki bir tümseyi yontup düzlerken anlattı. Güneş sakalını pırıl pırıl parlatıyordu. Herkes sorup duruyor kızıl nedir diye. Güldü. Bizim çocuklardan biri sonunda öğrendi cevabı. Dipteki tümseyi küreğinin tersiyle pat pat okşadı. Hans diye biri vardı. Toprağa aşağı yukarı 8 dönüm, şeftali, üzüm, konserve tesisiyle şarap piresi de var. Durmamacasına kızıllardan söz eder. Lanet olası kızıllar memleketi mahva götürüyor der. Bu kızıl itleri sürüp çıkarmamız gerek memleketten der. Günün birinde batıya daha yeni gelmiş bir genç de aralarındaymış, dinliyormuş. Kafasını kaşımış, ondan sonra da bir soru sormuş. Bay Hans, ben buralara geleli şok olmadı. Kim bu lanet olası kızıllar, demiş. Hans ona demiş ki, kızıl demek bir saatine 25 sent verilirken 30 isterim diye tutturan itlerdir, demiş. Bunu duyan delikanlı biraz düşünmüş, tekrar kafasını kaşımış. Vallahi Bay Hans, ben gerçi it falan değilim ama eğer kızıl dediğiniz buysa galiba sonunda hepimiz kızılız, demiş. Timothy küreğini hendeğin tabanından kaydırdı, sıkışık topraklar küreği saplandığı yerde parıldattı. Tom güldü, ben de herhalde, dedi. Kazmayı yukarıya kaldırdı, savurdu, toprak bu vuruşun altında yarıldı. Alnından ter damlaları yuvarlandı. Burnunun iki yanından süzüldü, boynunda ışıldadı. Allah kahretsin, diye devam etti Tom. Kazma iyi araçtır ama onunla boğuşmamalı insan. Kazmayla hep birlikte çalışmalı. Üç adam tek sıra halinde çalışa çalışa ilerlediler. Hendek uzadıkça uzadı, sabah ilerledikçe güneş tepelerinde kızgın kızgın parladı. Tom çekip gidince Ruth'u bir süre sağlık tesisinin kapısından içeri bakmış, yanında Winfield olmadan cesaretini bir türlü toplayamamıştı. Çıplak ayağını beton tabana doğru uzatmış, sonra hemen geri çekmişti. Derken ilerideki çadırların birinden bir kadın çıktı. Teneke bir sobada ateş yakmaya koyuldu. Ruth oraya doğru birkaç adım attı ama gidemedi. Cohutların çadırının önüne gelip içeriye baktı. Bir tarafta John amca yere uzanmış uyuyordu. Ağzı açıktı. Horladıkça boğazından baloncuklar yükseliyordu. Babayla Ana üstlerine bir yorgan çekmiş, kafalarını bile yorganın içine sokmuşlardı. İyice karanlıktaydılar. El John amcaya uzak olan taraftaydı. Kolunu gözlerinin üzerine atmıştı. Çadırın ön tarafında Rose of Sharon'la Winfield yatıyorlardı. Onların yanında Ruth'in eski yeri boştu. Çömelip içeriği gözledi. Gözleri Winfield'ın kırpık saçlı kafasındaydı. Baktı, baktı. Sonunda oğlancık gözlerini açtı. O da dosdoğru ona baktı. Bakışları pek ciddiydi. Ruth'i tek parmağını dudaklarına götürdü. Öteki eliyle işaret edip onu çağırdı. Winfield gözlerini devirip Rose of Sharon'a baktı. Ablasının pembeleşmiş suratı yanı başındaydı. Ağzı da hafif açıktı. Winfield battaniyeyi yavaşça bollaştırıp dışarıya süzüldü. Çadırdan çıktı, Ruth'in yanında durdu. ''Ne zaman kalktın sen?'' diye sordu. Ruth tedbirli davranıp onu oradan uzaklaştırdı. Yeterince uzağa gittiklerinden emin olunca ''Ben hiç yatmadım'' dedi. ''Bütün gece ayaktaydım.'' ''Hiç bile'' dedi Winfield. ''Pis yalancı sen de.'' ''Pekala, madem ki yalancıyım ben dolup bitenin hiçbirini sana anlatmıyorum. Adamın nasıl bıçaklanıp öldürüldüğünü de, ayını nasıl girip çocuğu kaçırdığını da.'' ''Ayı mayı yoktu'' dedi Winfield tedirgin bir sesle. Saçlarını gözlerinin üzerinden arkaya attı, tulumunun ağını aşağıya çekti. ''Pekala, yoktu.'' Rutin'in sesinde alay vardı. ''Kataloglarda gördüğümüz o çanağa benzer beyaz beyaz şeylerden de yoktu.'' Winfield ona ciddi ciddi baktı. Parmağı sağlık tesisine doğru uzandı. ''Orada mı?'' diye sordu. Ruth'i ''Ben pis yalancının biriyim'' diye çıkıştı. ''Sana bir şey anlatmakla ne kazanırım ki?'' ''Gel gidip bakalım'' diye önerdi Winfield. ''Ben baktım, üstüne bile oturdum. Bir tanesini işedim bile.'' ''Atıyorsun yine'' dedi Winfield. Sağlık binasına girdiler. Ruth'i bu sefer hiç korkmuyordu. Önden o girdi, yolu gösterdi. Tuvaletler bir duvara sıralanmıştı. Her biri küçük bir hücre içindeydi. Önünde de kapısı vardı. Porseleni beyaz beyaz parlıyordu. Lavabolar da öteki duvara sıralanmıştı. Üçüncü duvar duşların duvarıydı. ''İşte'' dedi Ruth'i. ''Bunlar tuvalet. Katalogda görmüştüm.'' İki çocuk tuvaletlerden birine yavaşça yaklaştılar. Birden cesareti pek artan Ruth'i eteklerini kaldırdığı gibi üstüne oturdu. ''Söylemiştim sana buraya girdim.'' diye dedi. Sonra da söylediğini kanıtladı. Tuvaletin içinde bir şırıltı duyuldu. Winfield utanmıştı. Eli sifon koluna doğru uzandı. Kükreyen bir su sesi duyuldu. Ruth'i havalara sıçradı. Hemen oradan uzaklaştı. Winfield ikisi orta yerde durup tuvalete doğru baktılar. Suyun tıslaması sürüp gidiyordu hala. ''Sen yaptın.'' dedi Ruth'i. ''Kırdın onu, gözümle gördüm.'' ''Hiç de değil. Hiç bile ben kırmadım.'' ''Ben gördüm ama'' dedi Ruth'i. ''Zaten güzel bir şeyi sana emanet etmek hata.'' Winfield başını eğdi. Gözlerinin üzerinden Ruth'ye bakarken gözyaşları parıldadı. Çenesi titriyordu. Ruth'i birden pişman oldu. ''Boş ver'' dedi. ''Seni kimseye söylemem. Sanki hep kırıkmış gibi yaparız. Buraya hiç girmemişiz gibi yaparız.'' Kardeşini binadan çıkardı. Güneş dağların tepesinden ortaya çıkmıştı. Beş sağlık tesisinin oluklu saç damlarında pırıl pırıl parlıyor, gri çadırları aydınlatıyor, çadırlar arasındaki yolları ısıtıyordu. Kamp uyanıyordu yavaş yavaş, sobalarda ateşler yanıyordu. Duman kokusu doldurmuştu havayı. Çadır kapakları açılıyor, insanlar ortalarda dolaşıyordu. Coğutların çadırı önünde ana durmuş, öndeki yolun bir başına bir öbür başına bakmaktaydı. Çocukları görünce onlara doğru yürüdü. ''Merak ettim sizi'' dedi. ''Nerede olduğunuzu bilmiyordum.'' ''Bakıyorduk şöyle'' diye karşılık verdi Ruth'i. ''Tom nerede? Gördünüz mü onu?'' Ruth'i kendini birden önemli biri gibi hissetti. ''Evet gördüm ben. Tom beni kaldırdı, sana haber bıraktı.'' Sustu. Kendi önemini artırmaya çalıştı. ''Evet, ne dedi?'' diye sordu ana. ''Dedik ki.'' Ruth'i yine sustu yan gözde, Winfield'a baktı. Onun da bu yeni kazandığı önemi fark edip etmediğini anlamaya çalıştı. Ana elinin tersini Ruth'i'ye gösterdi. ''Ne dedi?'' ''İş bulmuş'' dedi Ruth'i hemen. ''İşe gitti.'' Ana'nın havada duran elini ürkerek baktı. El tekrar aşağıya indi, sonra Ruth'e uzandı. Ana Ruth'in iki omzunu yakalayıp onu acele kucakladı, bıraktı. Ruth utanç içinde yere bakıp duruyordu. Konuyu değiştirdi. ''İçeride tuvaletler var'' dedi, beyazlardan. Ana ''Oraya girdiniz mi?'' diye sordu. ''Benle Winfield'' dedi, sonra hainlik etti. ''Winfield tuvaleti bozdu.'' Winfield kıpkırmızı kesildi. Ruth'e ateş saçan gözlerle baktı. ''O da bir tanesini işedi'' dedi öce almak istercesine. Ana kaygılanmıştı. ''Anlatın bana, ne yaptınız? Gelin gösterin bakayım.'' Onları kapıdan zorla içeriye soktu. ''Evet, ne yaptınız?'' Ruth'e parmağıyla gösterdi. ''Demin faşırtıyor, tıslıyordu. Durmuş şimdi.'' ''Gösterin bana ne yaptınız?'' dedi ana. Winfield istemeye istemeye tuvalete doğru yürüdü. ''Hızı da bastırmadım.'' dedi. ''Şurasını tuttum birden.'' Suyun gürültüsü bir kere daha duyuldu. Winfield geri sıçradı. Ana kafasını arkaya atıp gülmeye başladı. Ruth ile Winfield ona gücenmiş gibi baktılar. ''Böylece çalışır zaten bunlar'' dedi Anne. ''Daha önce de gördüm. İşiniz bitince okulu iteceksiniz.'' Çocukların cahilliklerinden ötürü duydukları utanç dayanılır gibi değildi. Kapıdan çıkıp yürüdüler. Kahvaltıya oturmuş kalabalık bir aileyi seyretmeye başladılar. Anne onları kapıdan süzdü. Sonra dönüp çevresine baktı. Duş kabinlerinden birine yaklaşıp içeriye başını uzattı. Sonra çamaşır kurnalarına gitti. Parmağını beyaz porselenin üzerinde kaydırdı. Suyu biraz açtı. Parmağını altına tuttu. Sıcak gelince hemen çekti. Bir süre porselen küvetin içine baktı. Sonra deliği tıkadı. Oraya biraz su doldurdu. Hem sıcak hem soğuk musluklardan. Ilık suda ellerini yıkadı. Arkasından yüzünü de yıkadı. Tam suyu parmaklarıyla saçlarının arasından geçirirken bir ayak sesi duyuldu. Hemen döndü. Yaşlıca bir adam tam bir şok ifadesiyle ona bakıyordu. Sert bir sesle "Nasıl girdiniz buraya siz?" diye sordu. Anı yutkundu. Suyun çenesinden damlayıp elbisesini ıslatmakta olduğunu hissetti. "Bilmiyordum," dedi özür dileyen bir sesle. "Burası herkes kullansın diye sanıyordum." Yaşlı adam ona kaşlarını çattı. "Erkeklere ama," dedi ciddi bir sesle. Kapıya doğru yürüdü, parmağını oradaki yazıyı uzattı. "Erkek. İşte," dedi. "Bu da kanıtı. Görmediniz mi bunu?" Anı utanarak "Hayır," diye cevap verdi. "Hiç görmedim. Benim de gidebileceğim bir yer yok mu?" Adamın öfkesi kayboldu. "Yeni mi geldiniz?" diye sorarken sesi çok daha yumuşaktı. "Gece yarısı," dedi anı. "Komiteyle konuşmadınız yani daha." "Ne komitesi?" "Bayanlar komitesi tabii." "Hayır, konuşmadım." Adam gururla, "Komite birazdan sizi ziyaret eder, her şeyi gösterirler," dedi. "Yeni gelenlere bakılıyor hemen. Şimdi eğer bayanlar tuvaletini arıyorsanız bu binanın öteki tarafına gidin. O taraf sizin." Anı tedirgin, "Bayanlar komitesi benim çadıra mı gelecek dediniz?" diye sordu. Adam başını evet anlamında salladı. "Birazdan gelirler herhalde." "Teşekkür ederim," dedi anı. Acele dönüp çıktı, koşar adım çadıra yöneldi. "Baba," diye seslendi. "John, hemen kalkın. Sen de El, kalkın. Çabucak yıkanın." Uykulu gözler şaşkın şaşkın ona baktı. "Hepiniz," dedi anı, "kalkın, yüzünüzü yıkayın, saçınızı da tarayın." John amca iyice solgun, hasta gibiydi. Çenesinde kızarıklığı henüz geçmemiş bir çürük vardı. "Baba, ne oluyor?" diye sordu. "Komite," diye bağırdı anı. "Bir komite var, bayanlar komitesi. Buraya ziyarete geliyor. Kalkın haydi, hemen yıkanın. Biz buralarda horlayıp uyurken Tom iş bulmuş, çalışmaya gitmiş bile. Kalkın diyorum, hadi." Uykulu uykulu çadırdan çıktılar. John amca biraz sendeliyordu. Yüzünde acı çekiyormuş gibi bir ifade vardı. Anı, "Şu binaya gidin, yıkanın," diye emretti. "Kahvaltı etmeli. Komite geldiğinde hazır olmalıyız." Ortadaki arsada yığılı duran kırılmış odunlardan biraz aldı, ateş yaktı, kapları üzerine yerleştirdi. "Mısır ekmeği," diye söylendi. "Mısır ekmeğiyle sos. En çabuk o olur. Çabuk olmak gerek." Kendi kendine konuşup duruyordu. Ruti ile Winfield oracıkta durmuş, ona şaşkın bakmaktaydılar. Sabah ateşlerinin dumanı kampın her yanında tütüyordu. Mırıltılar da başlamıştı. Rose of Sharon, saçı başı darmadağın, gözleri mahmur, çadırdan çıktı. Anı avuç avuç ölçtüğü mısır unundan başını kaldırdı. Kızın bumburuşuk kirli elbisesine, kıvır kıvır taranmamış saçlarına baktı. "Yıkanıp temizlen hemen," dedi ona da. "Derhal git yıkan, saçını tara, gözünden o çapakları at." Anının içi içine sığmıyordu. Rose of Sharon aynı asık suratla, "İyi değilim," dedi. "Keşke Connie gelse, canım hiçbir şey yapmak istemiyor olmadı mı?" Anı bir ışımla ona döndü. Sapsarı mısır unları ellerine, bileklerine yapışmıştı. "Rosa Sharon," dedi sert bir sesle. "Topla kendini, yeter sızlandığın. Birazdan buraya bir bayanlar komitesi gelecek. Ailenin onlar geldiğinde böyle surat ettiğini görmeyeyim." "Ama iyi değilim ki." Anı onun üstüne yürüdü. Onun ellerini öne doğru uzatmıştı. "Yürü," dedi. "Bazen insan hastalığını kendine saklamalı." "Kusacağım galiba," diye inledi Rose of Sharon. "Git kus o zaman. Elbet kusarsın. Herkes kusar. Kus bitsin. Sonra da yıkan temizlen. Bacaklarını da yıka. Ayakkabı giy ayağına." Tekrar işine döndü. "Saçlarını da ör," diye seslendi. Ateşin üzerine konmuş tavada yağ cızırdıyor, etrafa sıçrıyordu. Anna bir kaşık dolusu mısırı yağın içine döktü. Onu yağla karıştırdı. İçine su ve tuz kattı. Karıştıra karıştıra koyulttu. Bir yandan kahve de fokurdamaya başlamıştı. Kokusu tütüyordu. Baba sağlık binasından döndü. Anna onu eleştirici bakışlarla süzdü. "Baba, Tom iş mi buldu dedin?" diye sordu. "Evet öyle. Biz uyanmadan çıkmış gitmiş. Sen şu kutuyu aç, kendine temiz bir tulumla gömlek bul. Hem baba, benim çok işim var. Ruti ile Winfield'ın kulaklarını falan sen yıka. Sıcak su var. Yapar mısın ha? Kulaklarını, boyunlarını bir iyice ovala. Kızarta kızarta. Pırıl pırıl olsunlar." "Hiç seni bu kadar heyecanlı görmemiştim," dedi baba. Anna bağırdı. "Ailemizin kendini gösterme zamanı geldi artık. Yolda gelirken hiç fırsat çıkmadıydı. Ama şimdi yapabiliriz. Kirli tulumunu çadıra at. Ben sonra yıkarım." Baba çadıra girdi. Az sonra açık mavi, yıkanmış tulumu ve gömleğiyle tekrar çıktı. Üzgün, şaşkın çocukları sağlık binasına doğru götürdü. An arkasından seslendi. "Kulaklarını falan iyice temizle."
Ayrım sonu.